Herkese merhaba. Yeni bir canlı yayında karşınızdayım. Bugün yine önemli konularımız olacak. Hem istihbarat dünyası ile ilgili konular, hem suç dünyası ile ilgili konular. Bu konuların bütün detaylarına birazdan gireceğim. Yavaş yavaş kalabalığın toplanmasını bekliyorum. Diğer taraftan yayın linklerini de sosyal medyadan paylaşmam lazım. Bunun için sizden çok kısa izin istiyorum. Yayınımı siz de tabii bu arada sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok makbule geçer. Böylece çok daha fazla insana ulaşmış oluruz. Yavaş yavaş kalabalıkta. Yine bugün her zaman olduğu gibi tabii ki soruları da cevaplayacağım. Sorularınızı da cevaplayacağım. Güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Çünkü önemli gelişmeler oldu dünden bugüne. Kanalımdan iki tane video kaldırıldı biliyorsunuz üst üste. Bununla ilgili anlatacaklarım da var. Bayağı heyecanlı bir yayın olacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş toplanıyor herkes. Hoş geldi yayınıma. Şöyle sosyal medyadan da bir taraftan ben paylaşıyorum. Tabii ki diğer taraftan da sizin paylaşmanız lazım. Yayınları ki çok kişiye ulaşalım biliyorsunuz YouTube bana türlü türlü 50 türlü diyecektim ama türlü türlü engellemelerde bulunuyor. Dolayısıyla yayınları paylaşmanız YouTube'un bu engellemelerini aşma açısından da son derece önemli. Hemen son olarak Telegram kanalımdan da yayını paylaşıyorum. Bu arada Telegram kanalıma üye olmayan varsa Cevheri Güven Telegram kanalına üye olabilir. Bütün videolarıma erişmek, bazen özel bilgileri de paylaştığım bir Telegram kanalı. Bu açıdan da önemli. Evet, şu an 700 kişi izliyor. Yavaş yavaş 1000 olduğumuzda sıcak konuların içerisine gireceğiz arkadaşlar. Bu arada bir iki soru. MİT'i Hakan Fidan mı, İbrahim Kalın mı yönetiyor? İbrahim Kalın yönetiyor tabii. Hakan Fidan'ın MİT başkanlığı dönemi, Hakan Fidan'ın temel hedefi siyasi hedef olduğu için MİT başkanlığı dönemi MİT'in içerisindeki kuvvet dengeleriyle, MİT'in içerisindeki kliklerle hiçbir çatışma yaşamayayım. Mümkün olduğunca bu klikleri karşıma almadan, hiçbir çatışma yapmadan siyasi hedefime doğru ilerleyeyim şeklinde olmuştu. Zaten biliyorsunuz bugün de mesela bir Mossad ajanı gruba yönelik operasyon oldu. Bunlardan bir tanesi de emniyet teşkilatından emekli olmuş birisi Mossad tarafından alınmış, Belgrad'a götürülmüş, orada eğitilmiş, sonra Türkiye'ye geri getirilmiş ve 7 kişilik bir grupla birlikte gözaltına alındı. Hakan Fidan döneminde pek böyle operasyonlar olmuyordu biliyorsunuz. Çünkü Hakan Fidan bu tip böyle fatura gerektiren, kendisiyle bir grubun, bir gücün, bir devletin filan karşı karşıya geleceği şeyler yapmazdı. Onun hedefi Türkiye Cumhuriyeti'ni bir gün yönetmek gibi bir hedefi var. Dolayısıyla buna da kimseyle kavga etmeden, kimseyle hiçbir gücü ürkütmeden filan ilerleyeyim diyordu. Ama İbrahim Kalın döneminde ayrı bir MİT başkanlığı süreci görüyoruz. Arkadaşlar ses düşük mü yoksa iyi mi? Bence sesim iyi gözüküyor yani en azından veriler ama biraz daha güçlü konuşmaya çalışırım. Evet. Yavaş yavaş 1000 kişi oluyoruz. 1000 kişi oldukça ana konularımıza gireceğiz. Dediğim gibi bugün iki tane temel konumuz var. Bunlardan bir tanesi Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili bir konu. Daha önce Rus İstihbarat Teşkilatı'nın başına gelmiş büyük bir felaket vardı. İstihbarat dünyası açısından büyük bir felaket. 305 askeri Rus istihbarat personelinin ifşa olduğu bir hadiseydi. Ben geçtiğimiz günlerde yine Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin de bu şekilde ifşa olabileceği bir tehlikeyi engellediğimi düşünüyorum. Kendime göre ya da engellenmesi için gerekli izahatı yaptığımı düşünüyorum kendime göre. Dolayısıyla da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın beni koruması lazım. Ama aksine bu tehlikeyi ortaya çıkardığım iki video YouTube tarafından engellendi. Ve bu tehlikeyi ortaya çıkardığım bu tehlikenin arkasındaki kişiler bunlar yazılımcı, hacker falan oldukları için YouTube algoritmasında bir video nasıl kaldırılır filan bunları da bildikleri için mücadele ettiler kendilerine göre. Video iki kere üst üste YouTube'dan kaldırdılar. Oysa ki bu videonun YouTube'da durması, insanların bu videoyu izlemesi en başta Milli İstihbarat Teşkilatı için çok önemliydi. Bu sebeple bu videoya bu başlığı attım. MİT beni korumalı, MİT bu kanalı korumalı diye. Detaylarıyla anlatacağım. O tehlikene Milli İstihbarat Teşkilatı nasıl bir tehlikenin içerisinden geçiyor. Yine ikinci konumuz Ayhan Bora Kaplan operasyonu. Ayhan Bora Kaplan operasyonu biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alınmasıyla birlikte başladı. Fakat bugün ikinci bir dalga oldu. Bu dalga daha çok mali temellere yönelik bir dalga. Fakat Bora Kaplan'ın yakın çemberindeki çok önemli isimlerin de gözaltına alındığını biliyoruz. Yine bu konunun detaylarını da bu videoda vereceğim. Tabii ki sorularınızı cevaplayacağım durumlar da olacak. Yine bugün Türkiye'de bazı önemli gelişmeler oldu. Onlarla ilgili de birkaç konuşma yaparız. Ya ses az diyenler hoparlörlerini bence birazcık seslerini arttırsalar. Çünkü pek çok kişi sesten memnun. Evet, 1000 kişi geçtik. Konumuza başlayalım arkadaşlar bir taraftan. Şimdi geçtiğimiz pazar günü bir video yayınladım. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Mustafa Kemal Atatürk'ten beri ölmüş ve yaşayan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının verilerinin hepsinin ele geçirildiğini söyledim. Fakat daha önce de 2015 yılında bir seçmen verileri ele geçirilmişti. Sonra mesela Sağlık Bakanlığı'nın HSYS sisteminden veriler ele geçirmişti ama başka bir durum anlattım size. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin serverlarında bulunan veriler canlı olarak çekiliyor. Yani adamlar server'ın içerisine girmişler. Dolayısıyla canlı olarak bu verilerin çekilmesi son derece büyük bir tehlikeyi ortaya çıkartıyor. Bu veriler arasında ne vardı? TC kimlik numaraları, isim, soy isim, ana baba filan artık bunları geçtik. Bunlar zaten ortalığa saçılmış durumda. İnsanların adına tapu kayıtları, araçlarının bilgileri, araçlarının hangi adrese kayıtlı olduğu, trafik yediği trafik cezaları, nerede trafik cezası yemiş, hangi ilaçları geçmişte kullanmış, hangi hastalıklara sahip, eğitim durumu gibi mali açıdan, sağlık açısından, ticari geçmiş açıdan, araç açısından her yönden kişilerle ilgili bütün bilgiler. Yani devletin elinde istihbarat, ondan da emin değilim. İstihbari bilgilerini ele geçirip geçirmediğinden de emin değilim. Çünkü bu bilgileri bir dataya, bir havuza toplamak için devletin kanallarının dışında bir havuza toplamak için Süleyman Soylu siber daireye önemli isimlerini yerleştirmişti ve bu bilgilerin Soylu tarafından kopyalandığını da düşünüyorum. Ama bu istihbari bilgilerin dışında bunların hepsine serverlar üzerinden ulaşabilen bir çete var demiştim. Ve bu çetenin de bu bilgilerin bir kısmını sattığı iki tane web sitesinden bahsetmiştim. Ve bu videodan sonra hemen bu videomun kaldırılması ile ilgili YouTube'a böyle organize biçimde bir saldırı başladı. Ve ben bu videoda kişisel bilgileri ifşa ediyormuşum vesaire. Oysa ki kişisel bilgilerin ifşa olmaması için çalışıyordum ben bu videoda. Ve videoyu bir kere YouTube'dan kaldırdılar. Sonra videoda onların iddia ettiği kısımların filan üzerini bulurlayarak tekrar YouTube'a yükledim. Tekrar aynı şekilde organize bir saldırı ve YouTube'dan tekrar kaldırıldı. Ben de bunun üzerine benim iki tane biliyorsunuz Twitter hesabım var. Cevheri Güven ve Cevheri TV denen. Bu iki Twitter hesabımdan bu videoyu kesintisiz olarak Twitter'a yükledim. Bu videonun çok kişi tarafından izlenmesi için. Şimdi bu video niye önemliydi? Bu video niye önemliydi? Size bunu Rus istihbaratının başına gelen bir felaket üzerinden anlatacağım bugün. Ve göreceksiniz nasıl büyük bir felaketin içerisindeyiz. Küçük bir su içeyim. Şimdi Rusya'ya ait, Rusya'nın devlete ait serverların içerisinden araç kayıt veri tabanı kopyalanmış ve dışarı çıkartılmıştı. Bakın, bizim gibi bütün datalar değil. Sadece araç kayıt veri tabanı Rusya'daki serverların içerisinden çıkartılmış ve internet ortamına yüklenmişti. Bu yüklenince ne oluyor biliyor musunuz? Altın gibi veriler. Rusya'da kimin ne arabası var, o arabayı hangi adrese kaydetmiş filan bununla ilgili bir veri. Bunu sadece Rusya'nın içerisinde bu verileri kullanabilecek kişilerin mi kopyaladığını düşünüyorsunuz? Tabii ki öyle değil. Şu an nasıl Türkiye'nin ortalığa saçılan verilerini dünyanın her tarafındaki istihbarat örgütleri download ediyorsa, bunları indiriyorsa, canlı olarak kullanıyorsa Aynı şekilde Rusya'nın bu verisini de kim alıp kullandı biliyor musunuz? Bildiklerimizden. Hollanda İstihbarat Teşkilatı, Askeri İstihbarat Teşkilatı ve Birleşik Krallık İngiltere İstihbarat Teşkilatı. İkisinin ortaklaşa yaptığı bir çalışma sonucunda Rusya'nın askeri istihbarat birimi GRU diye geçer. Rusya'nın askeri istihbaratçılarından 305 kişinin isimleri deşifre edildi, tespit edildi. Sonrasında internet ortamında bunlar deşifre edildi. Peki nasıl yapıldı? Şimdi istihbaratçıların, askeri istihbaratçıların işte oturdukları yerler vesaire bunlar ifşa olmasın diye bunların hepsinin araçlarını bir yere göstermişler. İşte bir adres belirlenmiş, işte araç Cezayir'se vesaire filan o adrese gidiyor gibi gibi. Dolayısıyla bu istihbaratçıların hepsi bu 305 kişi aynı dairede filan buradan bir çalışma başlatılmış Birleşik Krallık ve Hollanda tarafından. Rusya'nın çok değerli 305 askeri istihbaratçısı her şeyleriyle ifşa edildiler. Dolayısıyla bu Dünya İstihbarat Teşkilatları tarihine geçen çok önemli bir skandaldı ve özellikle İngiltere'nin Rusya'ya karşı gücünü göstermesi açısından da önemliydi. Bunun dediğim gibi başlangıç noktası ne? Rusya'da bir grup hacker'ın Rusya'ya ait araç tescil bilgilerini ortaya çıkarması neticesinde oldu. Şimdi dönüyoruz Türkiye'ye. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı bekleyen tehlikeye gelelim şimdi. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da personellerini gizleyebilmek için aldıkları bazı önlemler var. Fakat 101 milyon vatandaşa ait, ölmüş ve yaşayan bütün vatandaşa ait az önce saydığım her türlü data internet ortamında online olarak bulunabilir, parayla abone olabilir hale geldiği anda bu ne demek biliyor musunuz? Aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı personellerinin de bu bilgilerinin ayağa düşmesi demek. Aynı zamanda istihbarat personeli sınıfında yer alan özel kuvvetler personelinin bilgilerinin de ortaya dökülmesi demek. Askeri istihbarat, jandarma istihbarat personeli bilgilerinin dökülmesi demek. Sonra bütün bu bilgileri zannetmeyin ki Türkiye'deki işte avukatlar onlar bunlar sadece kullanıyor. Hayır. Dünyadaki bütün istihbarat örgütleri bu bilgileri indirmişlerdir. Şimdi neyin üzerine çalışıyorlardır biliyor musunuz? Aynı Rus istihbaratının bir noktasını yakalayıp oradan 305 kişiyi deşifre ettiler ya. Aynı şekilde biz nasıl Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin hangi ortak noktaları var? Bu ortak noktaları 1-2 Milli İstihbarat Teşkilatı personeli üzerinden ya da bir bilgi sızdırarak istihbarat personeli üzerinden elde etmişlerse bu ortak noktaları buradan yazılımlar aracılığıyla bütün Milli İstihbarat Teşkilatı personelini süzerler. Askeri istihbarat personelini süzerler, jandarma istihbarat personelini süzerler, emniyet istihbarat personelini süzerler. Bu ne demek? Ulusal boyutta çok büyük bir tehlike demek. Çünkü istihbarat teşkilatı personellerini deşifre ettikleri zaman ellerinde ikinci bir veri daha var. Bakın, bu çok kritik. Rusya'nın yaşadığından daha kritik. Çünkü Rusya'da bu araç kayıt sistemi üzerinden bu kişilerin isimlerini süzdüler, isimlerini ifşa ettiler. Fakat internete sızan Türkiye ile ilgili veriler de aynı zamanda herkesin kimliğinin taranmış fotoğrafını da sızdırdılar. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin kimliğinin görseli. Bunu da sızdırdılar. Dolayısıyla MİT personelinin, jandarma istihbarat personelinin isimlerini ve TC'lerini bu sistem içerisinden bir ortak nokta bulup süzdükleri an aynı zamanda onların kimliklerini de süzebilirler dönüp diğer taraftan. Ve bu kimliklerle birlikte yüzleri, fotoğrafları ortaya çıkmış oluyor. Skandalın boyutunu biliyor musunuz? Sonra dönüyorlar üçüncü noktaya. Üçüncü nokta ne? Bu kişilerin zayıf noktalarına bakalım. Zayıf noktaları ne? Bütün ticari geçmişleri de internet ortamına girilmiş vaziyette. Dediğim gibi bu iki sitede online abone oluyorsunuz ve istediğiniz kişinin istediğiniz verisini çekebiliyorsunuz. Sonra istihbarat personelinin kullandığı ilaçlar, geçirdiği hastalıklar, şu an hangi hastalıklarla ilgili tedavi gördükleri, mali durumu, ekonomik durumu, zayıf noktalarını sağlık açısından, mali açıdan filan bunların hepsini de süzebilecekleri bir ortam. Çünkü bütün bilgileri ortaya dökmüşsünüz. Sağlıktan tutun, eğitimden tutun, adreslerden tutun. Şu an tedavi olduğu hastalıklara, doktor bilgilerine kadar her şeyi ortaya dökmüşsünüz. Dolayısıyla bu skandalın büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Türkiye'nin bütün zayıf noktalarının Türkiye dışındaki güçlere teslim edilmesi demek. Emin olun şu an Rusya'sı da, İngiltere'si de filan herkes bu verilerin üzerinde çalışıyor ve Türkiye'nin adeta iskeletinin haritasını çıkartmaya çalışıyorlar. Şimdi ben bunu anlattım. Bunu anlattım ve dedim ki, bakın dedim, bu verilerin kullanan kişilere yönelik polis operasyon yapıyor. Ve burada MİT devreye girmesi lazım dedim. Uyardım. Çünkü polisin bugüne kadar bu verilerle ilgili yaptıkları operasyonlara baktığımızda işte bir mafya grubu kullanmış, 2-3 tane genç hacker kullanmış, birisi o verilerden bir işte ticari data çıkarmış, onu satmış filan. Böyle küçük küçük bu verileri kullananlar operasyon yapıyorlar. Fakat ben dedim ki bu verileri çalan ve şu an online olarak bu verilere erişimi sağlayan kişiler kim? Milli İstihbarat Teşkilatı bunları tespit etmeli ve bunun önü kesilmeli. İkincisi neyi anlattım? Bu verilerin tekrar sızdırılmaması, tekrar online olarak önünün açılmaması için, online olarak buraya sızılmaması için alınması gereken önlemler. Bunları anlattım. E şimdi ben bunları anlatmışım, bunları ortaya çıkarmışım. Hiç kimse bu konunun üzerine gitmiyor. Hiç kimse gitmiyor. Niye? Çünkü bu adamlar hacker filan, bu adamlar çok güçlü. Bu adamların üzerine gidersek bizim bilgisayarımıza girerler filan, her şeyimizi çözerler falan, her şeyimizi ortaya çıkartırlar filan diye herkesi korkutuyorlar bu sebeple. Fakat ben cesurca bunu anlattım. E bunu anlattığım zaman ya çok önemli bir şey. Yani bu ülke için, Türkiye Cumhuriyeti için, bu ülkenin bütün kurumları için, bu ülkenin bütün vatandaşlarının güvenliği için çok önemli bir şey. Bundan dolayı benim bu videomun koruma altına alınması lazım. En başta Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından. Benim de korunma altına almam lazım. Gayet iyi bir iş yapmışım. Ama ne oldu? Bu videoyu iki kere bu çetenin YouTube'dan sildirmesine, hatta işte YouTube'da algoritma oyunlarına filan, bunların hepsine Milli İstihbarat Teşkilatı da devlette de izleyici kaldı maalesef. Son derece büyük bir tehlike. Şimdi bu veri süzme işi, hani istihbarat teşkilatı ile ilgili yapılıyor dedim ya. Şimdi bu veri süzme işine size bir örnek vereyim. Geçenlerde bir okurum bana canlı gönderdi kendilerine bu verilerin nasıl pazarlandığını anlattı. Bu kişi bir ticaret erbabı. Aynen gönderdiği şeyi okuyorum size şimdi. Diyor ki ben ticaretle uğraşıyorum. Yaptığımız iş gereği yeni insanlara ulaşmak, işimizi tanıtmak önemli. Bunu bilen 3-5 ticaret erbabı insan bana farklı zamanlarda gelip data satıyoruz diyerek satış yapmak istediler. Nasıl olduğunu sorduğumda şehir şehir, ilçe ilçe, mahalle mahalle data sağlayabiliyoruz. İstediğiniz yaş aralığında, erkek kadın, istediğiniz lokasyonda, istediğiniz meslekte, istediğiniz kadar sayıda, istediğiniz ekonomik durumdaki gruplara ilişkin data sağlıyoruz dediler. Data içeriğinde telefon, aile, kişi sayısı, adres, meslek, okul, iş yeri adı, araç bilgileri, ticari bilgiler dahil, sağlık bilgileri dahil bütün bilgilerin gruplandırılmış şekilde benim müşterilerime hedeflediğim biçimde hazırlanıp vereceğini söylediler. Bu üç farklı kişi farklı zamanlarda gelip farklı fiyatlar teklif ettiler. Kişi başı kaç kişinin bilgisini istiyorsam ona göre fiyat önerdiler. Ve bu bilgileri nereden bulduklarını sorduklarımda da söyledikleri şey Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bulunan bazı kişiler var. Bunlardan bu bilgileri alıyoruz dediler. Gördüğünüz gibi bir ticaret erbabının bana gönderdiği bilgiler bunlar. Şimdi demek ki ne oluyor? Bu bilgileri online olarak sağladıkları için artık böyle tüccarlara filan, ondan sonra ticaretle uğraşan kişilere bu bilgileri kıymetlendirip, yani o kişinin hedef kitlesi neyse ona göre belirleyip o kişiye verebilecek bir hizmet de oluşturmuşlar. Şimdi bakın Facebook hatırlarsanız kullanıcıların bilgilerinin ticari amaçlarla kullanılması için işte o kişinin Facebook'a tanımladığı bilgiler, işte okulu ile ilgili bilgiler, adresini giriyor Facebook'a, hangi mahallede oturuyor, zengin mi, fakir mi filan. Bu tip bilgileri Facebook ticari olarak kullanmak için bu şekilde işlemiş bu bilgileri ve bazı büyük kuruluşlara satmıştı. Bununla ilgili Amerika'da çok büyük davalarla karşı karşıya kaldı Facebook. Facebook'un CEO'su Amerikan Senatosu'nda bununla ilgili çok ciddi sorgulandı. Fakat görüyor musunuz Türkiye'de? Facebook'un o böyle açık alanda Facebook'a bildirdiklerini geçin. Devletin elindeki bütün bilgilerden gidiyorlar artık iş adamlarına, diyorlar ki sizin hedef kitlenize ait GSM numaralarına kadar, ticari bilgilerine kadar, her şeyine kadar bunları verelim diyorlar. Ve bu şekilde kişi başı fiyat belirliyorlar. Şimdi normal ticari olarak bu işi yapan olan, veri işleyicisi olan şirketler ticari olarak bunu yapıyorlarsa, emin olun istihbarat ve güvenlik açısından da uluslararası devletler bu incelemeyi yapıyorlardır. Yani Türkiye'nin DNA'sını belirliyorlar. Kurum kurum personeller falan bunların hepsini çıkartıyorlardır. Mesela bir kurumun lojmanından işte insanlar o lojmana araçlarının da kayıtlarını girmişlerdir. Hop, o lojmanda araç kaydı bulunanların filan hepsi o lojman hangi kuruma ait, şu kuruma ait çıktı hepsi ortaya. İnanılmaz tehlikeli bir şey. Ve bu tehlikeyi uyarmama rağmen bu videonun YouTube ortamından silinmesi ve bununla ilgili adım atılmaması son derece enteresan. O videoda da söylemiştim. Emniyet birimi ve savcılık bu kişilere yönelik bu esas sızdırmayı yapan ve şu an online olarak kullandıran kişilere yönelik bir operasyon yapmıyor. Yapmıyorlarsa bunları koruyan devlet içerisinde bir uzantılar vardır. Bunların üzerine topyekün gidilmesi lazım. Anlaşılan emniyet gücüyle gidilmeyecek. Milli İstihbarat Teşkilatı gücüyle gidilebilir mi üzerlerine diye sormuştum. Şimdi sorularınız geliyor tabii diğer taraftan. Evet, video iki kere silindi ama merak etmeyin, Twitter'a yükledim. Cevheri Güven ve Cevheri TV isimli iki Twitter adresime bu bilgiyi yükledim. Dolayısıyla bu videoları full olarak yükledim. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi bugün Milli İstihbarat Teşkilatı, madem İstihbarat Teşkilatı'ndan gidiyoruz, bir operasyon yaptı. Mossad'ın 7 ajanına yönelik bir operasyon. Daha önce de biliyorsunuz Mossad'a bilgi veren bazı kişilere yönelik operasyon yapılmıştı. Bunların önemli bir kısmı da yabancı uyruklu kişilerdi. Fakat bunların çok önemli kişiler olduğunu düşünmüyorum ben. Mossad işte Türkiye'de yaşayan bazı kendine göre muhalif olan İsrail'le tehlike oluşturabilecek, anladığım kadarıyla Arap, İsrail, Arap, Filistinli filan kişilerin adreslerini, onların bilgilerini filan bulabilmek için işte bu Türkiye'deki yabancı uyruklu Arap kişilere yönelik haber elemanı yapmış bunları. Yani bu para karşılığı onlardan biraz bilgiler alıyor. Bunlar çok üst düzey kişiler değildi. Fakat bugünkü operasyon biraz daha ciddi bir operasyon. Çünkü bugünkü operasyonda Hamza Turhan Ayberk isimli bir kişi alındı. Şimdi bu kişiyi pek çok kişi televizyondan tanıyor. İşte özel dedektif olarak kendisini tanıtıyordu. Ve işte özel dedektiflik firması, işte kocasını aldatanlar, ondan sonra karısını aldatanlar filan, bunları bulmakla ilgili, bunlarla ilgili tekniklerle ilgili popüler olarak televizyonlara çıkıyordu. Fakat bu kişi aynı zamanda eski bir emniyet amiri. Emniyet teşkilatından emekli olmuş 2000'li yıllarda. Emekli olduktan sonra bu özel dedektifliğe başlamış. Fakat bugün Milli İstihbarat Teşkilatı bu Hamza Turhan Ayberk ile birlikte toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Ve Ayberk'in Belgrad'a götürülerek burada Mossad'ın eğitiminden geçirildiği, bazı takip kişilerle ilgili eğitimden geçirildiği, sonra Türkiye'deki bazı kişileri bu eğitimler çerçevesinde takip ettiği, bazılarını tehdit ettirdikleri vesaireye ilişkin savcılığın elinde bilgiler var. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından sağlanmış. Şimdi bakın, bu kişi sadece Mossad ajanlık yapmamış. Aynı zamanda Emniyet Teşkilatı'nın zayıflatılması ile ilgili de bazı faaliyetlerde bulunmuş. Ne yapmış? Emniyet Teşkilatı'ndan bazı kişileri ihbar etmiş. Ondan sonra işte bunlar Gülen cemaatinden falan diye bunların meslekten atılmalarını sağlamış bu kişi. Dolayısıyla Emniyet Teşkilatı'nda kendilerine göre hedef aldıkları kişileri Mossad bu şekilde, bu adamı böyle kullanarak Emniyet Teşkilatı'ndan temizletmiş. Demek ki Mossad'a tehlike olan kişiler de bu yöntemle emniyetten temizlendiler. Emniyetten uzaklaştırıldılar. Sonra Hakan Fidan döneminde enteresan haberler hep çıkardı böyle. Hakan Fidan'ı Mossad'ın ne kadar istemediğine ilişkin filan, böyle ta ilk göreve geldiği günden itibaren. Ama Fidan döneminde Mossad'a yönelik İslamcıların o çok görmek istedikleri, Operasyonların bir türlü yapıldığını görmedik. Ama İbrahim Kalın'ın Milli İstihbarat Teşkilatı başkanı olmasından sonra burada bir hırçın adımlar görüyoruz yani. Önce haber elemanlarına yönelik böyle 30-40 kişilik bir operasyon geldi. Sonra da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Mossad ajanlığı yapan böyle kişiye operasyon geldi. Bu kişi eski bir kamu personeli, eski bir emniyet amiri. Dolayısıyla kritik bir kişi yani. Bu eski devreleriyle görüşüyordur, emniyetin içinden bilgiler alıyordur. Her türlü bilgi alıyordur ve medyada popüler bir figür haline getirilmiş. Bu sayede ona açılan kapılar vardır. Ondan sonra dedektiflik gibi bir sıfatı var. Bu sebeple bu sıfatı kullanarak bir yerlere giriyordur, çıkıyordur. Kritik bir isim. Bu isme yönelik operasyon yapıldı. Fidan döneminde niyeyse hep İsrail'in Fidan'a çok karşı olduğuna ilişkin bir laf dönerdi ortalıkta. Fakat böyle bir operasyonlar hiç yapılmıyordu. Yeni müsteşar, yeni başkan, MİT başkanı döneminde, İbrahim Kalın döneminde bu operasyonlara bir hız verildiğini görüyoruz. Şimdi gelelim ikinci konumuza. Bu ikinci konumuz da önemli. Ondan sonra biraz sorularınıza da geleceğim arkadaşlar. Şimdi Ayhan Bora Kaplan dosyası. Bu dosyayı ben çok önemsiyorum ve ta hiç kimse böyle Ayhan Bora Kaplan'ın suç örgütü lideri ve önemli bir suç örgütü lideri olduğunu söylemediği zamanlardan beri bu adamın devlet içerisinde ve siyaset içerisinde kullanılan bir mafya lideri olduğunu ve belli şeyleri sağladığı, siyasetin finansmanında rol aldığı, siyasetin de bunu belli kirli emelleri için kullandığına ilişkin sürekli olarak detaylar veriyordum. Ve bu grubun aslında ilk patladığı an, bu yurt kızları meselesi vardı ya, iki tane yurt kızını bir kişi, aynı kişi öldürdü ondan sonra ve o ailenin Süleyman Soylu'yla bir bağ ortaya çıktı filan. İşte bu Ayhan Bora Kaplan grubunun çıkış noktalarından, siyasete sızma noktalarından bir tanesi belli siyasetçilere, bu yaşları çok genç, 17-18 yaşında, 19 yaşındaki yurt kızlarını bu siyasetçilere, kamu personeline servis etmeleri nedeniyleydi. Ve bu işte Ümitcan Uygun dediğimiz kişi filan bunlar o Ayhan Bora Kaplan'ın kadın bul dediğinde gidip kadın bulup siyasetçilere gönderdikleri kişilerdi bunlar. Aynı çete bunlar aslına bakarsanız. Ve bu şekilde bu siyasetçilere, bürokratlara, kadın teminiyle filan Ayhan Bora Kaplan grubu yavaş yavaş yürüdü. Sonra da biliyorsunuz Süleyman Soylu, 15 Temmuz hikayeleri filan. Ondan sonra Ayhan Bora Kaplan iyice gücüne güç kattı. Sonra buna Soylu döneminde İçişleri Bakanlığı'nın önünü çok açmasıyla birlikte Soylu döneminde ekonomik güç de ekledi bunun üzerine. Ve hakikaten Türkiye'deki en parası bol mafya gruplarının başında geldi Ayhan Bora Kaplan grubu. Hiçbir mafya grubunun sahip olmadığı kadar mekana, hiçbir mafya grubunun sahip olmadığı kadar para kaynağına sahipti. Hani Ayhan Bora Kaplan'ı mesela bir Alaaddin Çakıcı'yla, bir Sedat Peker'le filan bunlarla karşılaştıramazsınız. Alemdeki ağırlıkları açısından ama ekonomik açıdan tartıya vurduğunuzda ikisini kat kat katlayan ekonomik güce sahipler. Dolayısıyla ekonomik gücüyle birlikte de pek çok icraat yapıyordu Ayhan Bora Kaplan. Ve nihayetinde Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı ve tutuklandı. Ve hep üzerinde durduğum ikinci konu Ayhan Bora Kaplan operasyonu gerçekse bu operasyonun kamu personeli ayağı olmalı, siyasetçi ayağı olmalı. Çünkü bu adam belli kamu personelinin önünü açması sayesinde yürüdü ve onlarla birlikte suçlar işlediler. Ve belli siyasetçilerle birlikte suçlar işlediler. Dolayısıyla bunların hepsinin bir paket olmasını istemiştim ben. Hep dile getirmiştim. Bu konuda operasyonu yürütenleri de eleştirmiştim. Fakat bu kamu personeli ayağı zayıf kaldı. Halen daha zayıf. Ama bugün 30'u aşkın gözaltı oldu. İkinci dalga operasyonu diyebiliriz Ayhan Bora Kaplan operasyonunda. Ve bu operasyonun mantığına da baktığımızda biraz daha MASAK temelli Ayhan Bora Kaplan'ın finans ayağına yönelik, para aklama ayağına yönelik bir operasyon yapıldığını görüyoruz. Ve gözaltına alınan kişilere de baktığımızda işte Nihal Akbaba gözaltına alınıyor mesela, Serkan Akbaba'nın eşi. Bu Ayhan Bora Kaplan'ın atlı bahçeyi verdiği, yani mekanlarından birinin işletmesini verdiği kişilerden bir tanesiydi. İşte bir sürü hazdır filan, öküzdür filan, bunun böyle değişik mekanları vardı. Lüks lüks mekanlar. Bunların işletmecileri filan gözaltına alındı. Hatta Ayhan Bora Kaplan'ın eniştesi ve kız kardeşinin de gözaltına alındığı söyleniyor. Hatta eşinin de gözaltına aldığına ilişkin bir laf dolanıyor şu anda. Fakat tam olarak kimlerin gözaltına alındığını bilmiyoruz ama mekan sahiplerinin gözaltına alındığını biliyoruz. Dolayısıyla mali ayağı yüründü. Suç ayağına yüründü. Mali ayağı yüründü. Fakat bu suçları birlikte işledikleri kamu personeline yönelik henüz tam bir operasyon yapıldığını görmüyoruz. Bu operasyon olmadan bugün Ayhan Bora Kaplan gider, yarın aynı kişiler başka bir suç örgütünün önünü açarlar. Ama Alp Aslan diye bir isme hep benim videolarımda çok tanık olmuşsunuzdur. Bu kişi Ankara Emniyeti'nin organize suçlardan sorumlu il emniyet müdür yardımcısıydı. Ve Alp Aslan'ın Ayhan Bora Kaplan'dan sürekli rüşvet alma karşılığında ona dokunmadığını, başka suç örgütlerinde öyle, birinin önünü açtığı, birinin önünü kapattığı, bazı dosyaların üzerine örttüğüne ilişkin hep bilgiler veriyordum. Ve Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olmasından sonra bu kişi önce kızağa sonra da açığa alındı. Ve geçtiğimiz günlerde bir kişi Alp Aslan'ın mesela kendisiyle ilgili Ayhan Bora Kaplan grubu tarafından tehdit ediliyor. Ve Ayhan Bora Kaplan grubunu bu kişiyi Ayhan Bora Kaplan grubundan korumak için merak etme ben Ayhan Bora Kaplanlarla konuşur bu işi hallederim demenin karşılığında bu kişiden 2018'in rakamlarıyla 300 bin TL gibi bir rakam aldığına ilişkin şu an ifade var. Yani artık bu operasyonun yapılabileceği pek çok done savcılığın ve emniyetin eline geçmiş vaziyette. Fakat kamu personeline yönelik halen daha bir operasyon olduğunu görmüyoruz. Ama eğer bugün yapılan mali boyutlu operasyon düzgün yapılırsa göreceksiniz Arhan Bora Kaplan grubunun ne kadar büyük bir parayı yönettiğini göreceksiniz. Ama bu operasyon uluslararası boyutta da ya bu el hareketleri değişik şeyler çıkartıyor ekranda kusura bakmayın. Bu operasyonun uluslararası boyutta da ele alınması lazım. Çünkü Ayhan Bora Kaplan'ın önemli isimlerinden birkaç tanesi Dubai'ye gittiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne oraya yerleştiler ve kripto üzerinden varlıkların önemli bir kısmını oraya transfer ettiler. Öncesinde de Ayhan Bora Kaplan Almanya'da da bazı otel satın almalar filan yapmıştı. Yani paranın önemli bir kısmının yurt dışında olması durumunda söz konusu. Dolayısıyla bu operasyon Interpol üzerinden de yürütülüp bu mali ayağının hep birlikte ele alınıp Dubai'deki Ayhan Bora Kaplan grubunun finansal yöneticilerinin de Türkiye'ye getirilmesi lazım. Ve bunların Türkiye dışına kaçırdıkları kripto varlığı üzerinden kaçırdıkları paranın da Türkiye'ye getirilmesi lazım. Çok büyük bir suç gelirinden bahsediyoruz. Bugün yine de önemli bir adım atıldığını söyleyebilirim mali ayağına yönelik. Bu adımın tabii devam etmesini bekliyoruz kamu personeli ve siyasetçiler açısından. Çünkü Süleyman Soylu'ya dokunulmadan Ayhan Bora Kaplan'a gerçek anlamda dokunulduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Şimdi birkaç soruya cevap vereyim. Ondan sonra gündelik siyasetle ilgili de birkaç tane bir şey söyleyeceğim. Belki de sorularınız arasında olacaktır. Birkaç soruya cevap verip yayının temposunu biraz arttıralım. Muhammed Yakut'la yayın yapsanız diye bir talep gelmiş. Ya ben böyle genelde kendim bir konuları anlatıyorum. Böyle başka bir kişiyle hem yayın çok başarılı olamayacağımı düşünüyorum. Hem de herkesin bir tarzı var. Esrar serbest olmasa mafya falan bitmez net diyor bir kişi. Yo yani esrarın serbest olduğu ülkelerde mafya çok güçlü. Bazı böyle örnek ülkeler var. Bununla ilgili bir şey değil. Yani mafya sadece eroin, uyuşturucu gibi meseleler değil. Mesela kamu ihalelerindeki mafya çok büyük bir mafyadır mesela. Bu da bir mafya. Yani çeşit çeşit var. Hayatımızı karartan, gençliği karartan, ülkenin kaynaklarını sömüren çeşit çeşit mafya grupları var. Evet. Futbolda Mehmet Ağar'ın etkisi nedir? Aslında futbolla ilgili 3 tane video yaptım biliyorsunuz. Futbol dünyasının özellikle bahis baronları tarafından ele geçirildiği ve bunların da menajerleri falan kullandıklarına ilişkin. Tabii Mehmet Ağar şu an Türkiye'nin suç ayağında, suç örgütü yöneticilerinden bir tanesi. Yani şöyle bir kategori yapmanız lazım. Mesela işte Alaaddin Çakıcı suç örgütü lideri, Sedat Peker suç örgütü lideri, Kürşat Yılmaz suç örgütü lideri, Mehmet Ağar suç örgütü lideri. Ondan sonra bu suç örgütlerinin hepsinin kendisine göre renkleri var. Kimisi sokakta güçlü, kimisi devlet içerisinde güçlü filan. Her birinin farklı böyle özellikleri var kendisine yönelik. Mehmet Ağar daha çok devlet içerisinde güçlü mafya diyebileceğimiz bir adam. Dolayısıyla bu kişi de tıpkı diğer mafya grupları gibi futbol dünyasının üzerinde de etkili zaten. Arabacının Almanya bağlantısı sürüyor mu? Benim bildiğim kadar sürmüyor. Zannedersem biraz İtalya vesaire o tip ülkelerde yatırımları var. Merkez sağda oylara aday partilere çok zayıf yeni bir parti kurulabilir mi? Evet, Türkiye'deki merkez sağ boşluğu çok uzun zamandır devam ediyor. Meral Akşener ilk partisini kurduğunda aldığı bazı isimlerle işte partiyi merkeze doğru ilk başta hani MHP'den ayrıldığı için bazı MHP'li isimler vardı ama adım adım merkez sağ partisi yapacağına ilişkin bir vizyonu vardı. Ama geldiğimiz noktada Meral Akşener'in de bu vizyonundan tamamen vazgeçti ve artık bu ülkeyi Tayyip Erdoğan yönetecek. Ben de bu düzenin bir parçası olayım noktasına gelmiş vaziyette. Türkiye her konuda Amerika'nın direktifiyle mi hareket ediyor? Hayır, tabii ki de. Tabii Türkiye'nin üzerinde Amerika Birleşik Devletleri çok etkili olduğu zamanlar oldu. Fakat her konuda Amerika'nın direktifiyle hareket ediyor diye bir şey yok. Türkiye esas olarak NATO parçası. Genelde Türkiye'nin iç dış politikadaki stratejileri genel olarak NATO çerçevesinde olur eskiden beri. Ali Yeşildağ'la ilgili bir gelişme var mı? Ali Yeşildağ biliyorsunuz bir yargı süreci var Yunanistan'da. İlk derece mahkemesi Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili bir karar verdi. Yargıtay da bu karara uydu. Şu an işte Adalet Bakanlığı'nda bu kararın gitmesi lazım. Onun dışında da birkaç tane prosedür var. Prosedürler uzun sürebilir yani. Yunanistan'da bu prosedürler çok uzun sürüyor. Dolayısıyla sıcak bir gelişme yok şu an Ali Yeşildağ'la ilgili. Ali Yeşildağ iade olur mu? Az önce dediğim gibi bu süreçler çok uzun sürecek süreçler. Evet, birisi Nükhet Duru'yu araştır demiş. Diğeri de Nükhet Duru'ya ne oldu demiş. Hakikaten Nükhet Duru'ya ne oldu yani? Sesini de çok beğenirim ayrıca. Alman istihbaratı kaç euro ödüyor sana ayda? Gelen sorulardan bir tanesi. Yani bugünkü işte o kişi çok önemliydi. Eski polis, emniyetten emekli olmuş emniyet amiri. Onun Instagram sayfasının fotoğraflarını yayınladım Twitter'da, görüntüsünü. Instagram sayfasında o herkesi terörist ilan etmiş, Filistin fotoğrafları, Kudüs fotoğrafları filan, acayip muhafazakar, milliyetçi bir dil filan. Ondan sonra mevcut iktidarı böyle yalayan, yutan bir dil ama Mossad ajanı çıktı adam. Yani genelde böyle olur yani. Bu iktidarı ya da şu an Türkiye'de kuvveti elinde bulunduranları böyle açık açık eleştirenler, bunları karşısına alanlardan öyle ajan falan çıkmaz. Hiç merak etme. Ajanı yalakaların içerisinde ara. Evet, Murat Kurum'la ilgili video bekliyoruz. Yani İmamoğlu Murat Kurum meselesinde hakikaten yani Murat Kurum biliyorsun Murat Kurum'un tek özelliği vardır. Bilal Erdoğan'ın arkadaşı olması. Ve Bilal Erdoğan biliyorsunuz bir ara Türkiye'de inşaat sektörünün çok böyle patladığı zamanlarda kendi inşaatları ile ilgili çünkü mesela birkaç tane çok büyük proje bizatihi Bilal Erdoğan'ındır. Türkiye'de Ankara'da İstanbul'da yapılmış otel inşaatları aynı şekilde Rixos filan mesela Rixos Bilal Erdoğan'ındır Rixoslar. Bunun gibi böyle Bilal Erdoğan inşaat işleri ve Bilal Erdoğan'ın rüşvet alıp işlerini takip ettirdiği inşaat şirketleriyle ilgili Bilal Erdoğan bu işleri hızlıca biçimde halledebilmek için Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın içerisine bir bürokrat yerleştirmek istedi. Ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın içerisine yerleştirdiği bürokrat da Murat Kurum'du. Ta o 17-25 Aralık süreçlerinde Erdoğan Bayraktar'ın Çevre Şehircilik Bakanı olduğu dönemde Murat Kurum orada Bilal Erdoğan'ın işlerini takip ederdi. Ve tek özelliği budur. Sonrasında Çevre Şehircilik Bakanı olmasının sebebi de Bilal Erdoğan'ın iş takipçiliği yapmasıdır. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının sebebi de Bilal Erdoğan'a olan bu yakınlığı onun iş takipçisi olmasıdır. Başka bir numarası yok yani. Ne siyasi olarak bir numarası var, ne bürokratik başarılar açısından bir numarası var. Hiç bu numarası yok. Ama Bu tip insanların bir numaralarının olmadığının görülmesi için bir siyaset sahnesine, kamuoyunun önüne çıkmaları çok önemli oluyor. Mesela Efkan Ala da başbakanlık müsteşarı iken böyle gizemli, böyle çok büyük bir kafa, böyle büyük bir zeka olarak filan görünürdü. Sonra siyasete geçti, İçişleri Bakanı oldu filan, herkesin dalga konusu olmuştu. Hakan Fidan da böyle MİT müsteşarlığı döneminde gizemli filan. Şimdi Dışişleri Bakanlığı döneminde şimdi katıldığı bazı canlı yayınlara bakıyoruz. Hakikaten komik yani. Bu insanların yaldızları böyle sönüyor. Dolayısıyla normal şartlarda Murat Kurum Ekrem İmamoğlu için çok kolay bir nokta. Ama Türkiye'de normal şartların olmadığını biliyorsunuz zaten. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönme planları olduğu söyleniyor. Alev üzerinden ayrıştırıcı bir plan gerçekleri var mı? Yani şöyle hep o konuşuluyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Alevi delegeler blok olarak hareket ederler. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek zor. Ama öyle olmadı. Ekrem İmamoğlu bizatihi kendisi de değil. Vekil adayı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirdi. Dolayısıyla bu yerel seçimlerde CHP büyük bir başarı sağlamasa bile en azından mevcudu korursa Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönme ihtimali ortadan kalkar. Ama dönmek istiyor mu? İstiyor. Kendisine bir ofis tuttu, çalışıyor. CHP'nin içerisinden görüşüyor. Ona bağlı olan bazı milletvekilleri var. Onlarla görüşüyor filan. Ama ben bir ihtimal görmüyorum açıkçası geri dönebileceği ile ilgili. Cevheri Bey, Reza Zarrab'ın altın kaçakçılığı günümüzdeki altın kaçakçılığın yanında hiç kalıyor. Altın kaçakçılığı yayını yapar mısınız? İranlılar ülkemizde cirit atıyor. Bu çok doğru biliyor musunuz? Yani bazı şirketler üzerinden, mesela Abdullah Habbani vardı. Reza Zarrab'ın altın kaçakçılığındaki sağ kolu, aslında bütün organizasyonu yapan o. Reza Zarrab sadece işte İranlı olduğu için, aslında İran'la bağlantıyı. Abdullah Habbani ismi böyle değişik olduğu için İranlı zannediliyor ama değil o. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Orijinalinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Mesela Abdullah Habbani'ler şu anda bu altın kaçakçılığı filan bu işlerin şu an kralını yapıyorlar yani. Bu tip böyle şu an Türkiye'de kaçakçılık filan, bu gri, siyah para filan, bunları şu an hiç suç değil ki. Bunlarla ilgili devlet hiçbir şey yapmıyor. Zaten o yüzden gri listeye girdik. Gri listeye girmek ne demek biliyor musunuz? Kaçakçılar işlerini daha iyi yaparlar. Gerçek iş adamları, gerçek ticaretçiler, gerçek ihracatçılar da kan kusarlar. Bir ülkeye EFET'e gönderecekler. O ülkeye takılır. Paranın 50 türlü menşeini sorarlar filan. Yani gerçek üreticiyi mahveden ama kaçakçıların iyice önünü açan bir sistemdir. Gri listeye düşmek. Türkiye kara parayla mücadelede maalesef gri listeye düştü. Bunun sebeplerinden bir tanesi de işte az önceki soruyu soran kişinin söylediği gibi Türkiye'de altın kaçakçılarının filan bunların cirit atması. Özellikle kapalı çarşı başta olmak üzere yani. Cevheri Bey, bu Özgür Özel çok boş bir adam ya demiş Şahin. Özgür Özel geçiş figürü arkadaşlar. Dolayısıyla ona çok takılmamak lazım. Cami tuvaleti paralı oluyorsa dinden çıkmanın vakti gelmiştir. Bu cami tuvaletlerinin paralı olması ile ilgili birkaç tane yorumcum var. Herhalde arkadaş da onlardan bir tanesi. Bu konuya çok takmış vaziyetteler. Ya hakikaten bir kere tuvaletin paralı olması hakikaten çok garip bir şey. Cami tuvaletleri iyice tuhaf bir şey. Yani paran yoksa tuvalete de gidemeyeceksin. Abdest de, namaz da kılamayacaksın yani. Paran yoksa namaz da yok gibi bir durum söz konusu. Jet Fadıl nerede? Onu da araştırırsanız yeni dolandırıcılık planlarını yapıyordur muhtemelen. Çünkü defalarca çevire çevire Türkiye'yi dolandırdı. Yine de millet... Gerçi son dolandırıcılıklarından bir tanesi de Cübbeli Ahmet'le birlikte yaptı biliyorsunuz. O bir otel, saray gibi bir otel vardı Bayrampaşa'da. Otelin reklamlarında, açılışında filan Cübbeli Ahmet'i oynattı biliyor musunuz? Evet, Cübbeli Ahmet bizatihi reklamlarında oynadı. Ben buradan ev aldım, çok memnun kaldım, devre mülk aldım, şu oldum, bu oldum filan. Ondan sonra otelin devre mülklerini 10-20 katı kapasitede insanlara satmış yani. Dolayısıyla milletin devre mülke gidebileceği bir zaman dilimi yok. Oradan bir de gelir elde edecekti insanlar. Öyle bir şey de yok. Milleti batırdı. İşte el ele Cübbeli ile birlikte. Cemil Önan'la ilgili bir gelişme var mı Hollanda'da? O da Hollanda'da halen daha cezaevinde. Onunla ilgili bir gelişme yok arkadaşlar. Onun biliyorsunuz bayağı bir ses kayıtlarını yayınladım. Çok önemli kayıtlardı. Süleyman Soylu'ya 20 milyon dolar rüşvet ödenmesi, Falyalı grubundan Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu dönemde Fuat Oktay'a 50 milyon dolar rüşvet ödenmesi, bununla ilgili ses kayıtlarını yayınladım Falyalı tarafından. Yani 50 milyon dolar, hatta şöyle göstermiştim, insanlar anlamıyorlar. 50 milyon dolar ne demek biliyor musunuz? 100 dolarlık banknotlardan 500 kilo para demek arkadaşlar. 500 kilo. Zaten bunların şu an parayla ilgili algıları öyle değişti ki, bunu da size anlatayım. Şu an bunlar böyle bir konuda rüşvet alıyorlar. Bir konuda işte komisyon dedikleri şeyleri filan hallediyorlar filan. Bu kara parada herkesin komisyonu filan oluyor ya. Bunlar artık paraları saymıyorlar arkadaşlar. Bunlar paraları tartıyorlar. Çünkü sayılmakla başa çıkacak gibi değil. Dolayısıyla bunlar rakamlar belirlemişler. Mesela 50 milyon dolar 500 kilo yapar. 100 liralık, 100 dolarlık banknotlardan. Bu şekilde paraları tartıyorlar. Ondan 50 eksik çıkmış, 100 fazla çıkmış falan. Önemli değil yani bunlar. Parayı tartıyorlar arkadaşlar. Hatta şöyle bir örnek vereyim size. Bu İranlı Ahmet Nazari'yi size anlatmıştım ya. İşte Erdal Acar grubu, o da mafya gruplardan bir tanesidir. Bir ara bu Ahmet Nazari'ye musallat olmuştu bir meseleden dolayı. Buna ceza kesmişti. Ne yapmıştı biliyor musunuz ceza olarak? Adamına iki tane çuval vermiş. Ahmet Nazari'nin Beykoz'daki evine gitmişler. Çuvallar ne kadar para alırsa, ceza bu. Çuvalı tıka basa para doldurup götürmüşler. Bunların Türkiye'de öyle bir kara para dönüyor ki, sizin paranız aslında bunlar. Öyle bir söğüşlüyorlar ki devleti, milleti, her şeyi, öyle bir çete kurmuşlar ki bunlar. Artık bunlar parayla ilgili algılarını kaybetmişler. Rakamları değil, kiloları konuşuyorlar. Para bunlar için kilo. Zaten özellikle konu Türk lirasıysa, ödenecek paralar filan. Türk lirası öylesine bir değerini kaybetti ki böyle. Hani bir ev alırken valizle para götürmeniz filan gerekiyor. Dolayısıyla bunların o büyük komisyonlarında filan hakikaten büyük büyük paletli tartılarla parayı tartıyorlar. Bildiğiniz tartıyorlar yani parayı. Evet. Başka bir soruyu daha okuyalım. Ben o zaman 2 euro isterim demiş bir tanesi. Evet. İste. Allah'tan istenir. Tayyip düşerse yurda döner misiniz? Hep bana sorulan sorulardan bir tanesi. Tabii ki yani gazetecilik yerinden yapılan bir şey. Tabii ki Türkiye'ye dönüp gazeteciliği yerinden yapmak isterim. Hem kaynaklara daha yakın olmak açısından, hem bazı böyle belgesel projelerim falan var. Onları yerinden yapmak açısından tabii ki. Allah razı olsun Cevheri Bey. Gerçekten tımarhanede yaşıyoruz. Halimiz pek yaman. Sorgulayan yok, geleceğini düşünen yok, bilmiyorum. Böyle yaşayıp gidiyoruz diyor. Ya hakikaten özellikle yani genç takipçilerimden biliyorum. Ya böyle 15 ile 25 yaş arası insanlarda öylesine bir umutsuzluk var ki, korkunç bir umutsuzluk gerçekten. Yani onların geleceğini çaldılar. Bu umutsuzluk hali hakikaten çok ürkütücü. Yani neredeyse gençlerin tamamı ülkeyi terk etmeyi düşünüyor. Fırsatını bulsalar yani. Bu böyle hani Güney Amerika ülkeleri gibi bir durum söz konusu yani. Ve bunun dışında bir bunalım halinde gençler. Okulda aldıkları eğitimden mutsuzlar, yaşadıkları ekonomik durumdan mutsuzlar, babalarının, annelerinin evlerini geçindirebilmek için aşırı çalışmalarından, kendileriyle ilgilenmemelerinden mutsuzlar. Yani her açıdan büyük bir depresyon içerisinde gençler. İşte bu Ahmet Sümer Bey de bunu çok iyi yansıtmış yorumunda. Teşekkür ederim kendisine. Derin devlet var mı yoksa yok mu ettiler? Ya bu derin devlet dediğiniz şey arkadaşlar, bu bir çıkar birlikteliği. Bir çete gibi bir şey düşünün. Bunların çıkarları var. O çıkarlarının yürümesi için ülkeyi bir noktada tutmaları lazım. Bazen bu çetenin o ülkeyi tutmak istedikleri, tutmaları gereken nokta bir büyük holdingin işine gelir. Bazen bir ordunun işine gelir. Bazen Tayyip Erdoğan'ın işine gelir filan. Bu çete dediğiniz şey bunlar. Bütün bu menfaat grubu bu şekilde ülkeyi o noktada tutarlar. Bunların birlikte hareket ettikleri adamlar mafya üyesi olabilir, general olabilir, onlar diplomat olabilir, iş adamı olabilir filan, farklı mesleklerden kişiler olabilir. Bu önemli değil. Bu derin devlet dediğiniz işte bu yapı falan, bu Kurtlar Vadisi'yle falan böyle sanki ülkenin menfaatini düşünen orada böyle bir insanlar var filan, onlar öyle bir şey yok yani. Bunlar çete. Bu derin devletin figürlerine bakın. Ondan sonra mesela Mehmet Ağar, değil mi? Ondan sonra Veli Küçük mesela. Bunların hepsine bakın. İşte Koç grubunun uzun yıllar önemli isimlerinden bir tanesi mesela, şimdi ayrıldığı Koç grubundan. Yani bunların hepsine baktığınızda netice itibariyle menfaat birlikteliğinde birleşiyorlar. Ya dolayısıyla bir çete arkadaşlar. Bunların böyle ülkenin geleceğiyle ilgili falan böyle kaygılanan bir yerdeki böyle fikirlerimiz ayrı olsa bile böyle bir grup olduğunu falan düşünmeyin yani. Bunların paradan, çıkardan başka hiçbir şeyleri yok arkadaşlar. Dolayısıyla çok kolay Tayyip Erdoğan'a tav oldular. Çünkü Tayyip Erdoğan parayı paylaşmayı çok iyi biliyor bu tip insanlarla. Bu yüzden derin devlet dedikleri bu çeteyle Tayyip Erdoğan çok kolay anlaştılar yani. İşte bunun içine Mehmet Ağar'ı da koyun, Doğu Perinçe'yi de koyun. Çok kolay anlaştılar yani. Çok kolay o paylaşımı yaptılar. Çünkü mafya paylaşım yapma konusunda çok iyidir gerçekten. Evet. Sedat Peker ne yapıyor? Valla Sedat Peker'le ilgili Dubai'den, Abu Dhabi'den haberler alıyorum. Keyfine diyecek yok. Yani Dubai'ye ilk gitti, Abu Dhabi'ye ilk gittiği zamanlarda hakikaten o ülkenin standartlarında kötü otellerde kalıyordu. Fakat şu an kral gibi yaşıyor. Demek ki parayı bulmuş. Parayı bulduğu için de o videoları seçimden 2 ay önce yayınlamadı. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir mafya, ya kendisi zaten ben kendi derdimi çözmeye çalışıyorum diyordu zaten Sedat Peker'in kendisi. Dolayısıyla böyle bir mafya figüründen ülkeyi kurtaracak bir adam nasıl çıkardılar? Böyle Halk TV'si, sözcüsü falan ben anlamadım yani. Ya bu adam mafya lideri yani. Fakat çıkardılar. Ondan sonra o mafya lideri de kendi işini çözdü. Şu an ekonomik olarak bir eli yağda, bir eli balda. Dolayısıyla keyfine bakıyor. Sedat Peker'le ilgili durum bu arkadaşlar. Sedat Peker'in keyfi paşada yok demiş Cemre. Haklısın valla. 1 Nisan'da ülkeyi nasıl bir AKP şakası bekliyor sizde bilmiyorum. Yani yerel seçimden sonra elektriğe %200 zam filan yapılacağına ilişkin haberler dolanıyor. Böyle zam yağmuru geleceğine ilişkin haberler dolanıyor. Hakikaten yerel seçimden sonra işler zor arkadaşlar. Özellikle dar gelirliler, emekliler için filan. Yani bu gidişte emeklilerin maaşları asgari ücretin yarısından aşağı düşecek. Özellikle hedef grup, çünkü çok geniş bir emekli kitlesi oluşturdular. Hedef grup emeklilerin maaşını çok düşürmek. Doğalgaza ne oldu? Zaten Türkiye'nin sorununu çözemeyecek miktarda doğalgazdı. Herkes söyledi bunu. Ama A Haber bambaşka şeyler söylüyordu. Yani doğalgaz olsa ne olmasa Türkiye'nin yani ihtiyacının %1'ini, 2'sini falan karşılayabilecek bir gaz. Dolayısıyla hiçbir derde öyle çok büyük bir doğalgazla ilgili bütün paradigmayı değiştirecek bir gaz yoktu zaten. Ha, Akdeniz'deki filan bir paylaşımlar filan, Akdeniz'deki doğalgazdan bir pay almakla ilgili filan Türkiye'nin bazı hamleleri oldu. Orada da öylesine bir saçma sapan dış politika yürüttüler ki şu an Türkiye Akdeniz'de herhangi bir sismik filan o tip işleri hiç yapamıyor. Oradaki o gaz paylaşımından da hiçbir pay alamayacak. Maalesef hamasetin sonu bu. Yani NATO üyesi olmak, dünyadaki güçlü devletlerle çok uzun köklü ilişkileri olmak, bunlarla niye çatışıyorsunuz ki? Ne çıkarınız var buradan? Fakat Erdoğan iç politikada kullanabilmek için bunu, mevcut rejim daha doğrusu bütün unsurlarıyla iç politikada kullanabilmek için bunların hepsini heba ettiler. Şimdi de Türkiye Akdeniz'deki gaz meselesinde tamamen oyun dışında kaldı arkadaşlar. Son bir iki soruyu alıp yayını kapatacağım. Yine çok oldukça uzun bir yayın oldu. KHK'lı biri olarak ülkenin gidişine çok üzülüyorum diyor. Evet, hepimiz maalesef üzülüyoruz. AKP döneminde genel bir af çıkar mı diye sormuş. Türkiye'de genel af her zaman çıkabilir. Ama şu durumda hani bir genel afla ilgili bir çalışma var mı diye soruyorsanız ben genel afla ilgili şu an bir çalışma olduğuna ilişkin hiçbir bilgi sahibi değilim. CHP ve AKP farklı kesimler olsa da aynı mı sizce? Yani şu an temel politikalarda çok birbirlerinden farklı olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Ekrem İmamoğlu'nun yerine kayyum atar mı Tayyip Erdoğan? Anketlerde İmamoğlu önde görülüyor. Ekrem İmamoğlu'nun yerine kayyum atamayı düşündüğünü pek zannetmiyorum Tayyip Erdoğan'ın. Fakat biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun siyasi 2 yıl 7 ay siyasi yasak alabileceği bir davası var. Muhtemelen Tayyip Erdoğan o davayı şu an bekletiyor. 2028 yılındaki seçimlerden önce o seçimleri kapsayacak şekilde o 2 yıl 7 ay cezayı elinde bir koz olarak tutuyor Tayyip Erdoğan. Ekrem İmamoğlu ile ilgili mesele budur arkadaşlar. Evet, yaklaşık 1 saatlik bir yayın oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugün çok önemli 2 tane konuyu ele aldım yine. Bu konuları takip etmeye devam ediyorum. Unutmayın, Perşembe akşamları video yayınlıyorum. Pazar sabahları video yayınlıyorum. Ve Salı akşamları da canlı yayın yapıyorum. Ayrıca YouTube üzerinden algoritmamın baskılanması için çok fazla Erdoğan yönetimi, Fahrettin Altun falan bunlar uğraşıyorlar. Bu algoritma baskısını kırabilmek için videolarımı paylaşmanız, sosyal medya hesaplarında paylaşmanız çok önemli. WhatsApp'larınızda paylaşmanız çok önemli. Beğeniler çok önemli. Bana vereceğiniz her destek bu mesleğe devam edebilmem için, sadece bu mesleği yaparak sürdürebilmem için bu süreci son derece önemli. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.